Podcast dinle.
Ben hiç geciktirmeden, bekletmeden sizi hemen konuğumu çağırıyorum. Hocam hoş geldin.
Hoş buldum Burak.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben deyim. Yayın öncesi konuşmuştuk. Atanma olayını söylemiştin. Herkesin evet, huzurunda tekrardan hayırlı olsun diyeyim.
Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Şu an İstanbul'da Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeyim. Tıbbi farmakolog olarak, uzman farmakolog olarak çalışıyorum orada.
Çok güzel. Çok sevindim açıkçası. Yani hak ettiğim yeri buldum bence. Mutlu olduğuna da inanıyorum açıkçası.
İnşallah bakalım oradan sonra da bir yerlere daha geçeriz.
Umarım. Hemen seni bir tanıyalım tanımayan izleyeceğimiz için.
Ben Osman Karakuş, işte tıbbi farmakoloğum, uzman farmakolog. Bu nedir? Yani tıp fakültesi bitirip ondan sonra TUS, tıpta uzmanlık sınavıyla farmakoloji bölümü okuyunca, oradaki asistanlığı da bitirince uzman farmakolog oluyorsunuz. İşte uzman farmakoloğum. İstanbul'da çalışıyorum şu anda. Daha
yani siz tıp fakültesi mi bitirdiniz hocam?
Evet, tıp fakültesi bitirerek olunan bir şey bu. Tıbbi farmakolog olayı. Ondan bahsedeceğiz zaten bugün.
Süper. Onun dışında var mı kendinden bahsetmek istediğin bir şey?
Ha işte bir de bir yandan sosyal medyalarda farmakoloji ile alakalı içerikler üretiyorum. Hani bakmak isteyenler Twitter, Instagram, YouTube gibi mecralarda bir sürü içeriğim var. Onlara da bakabilir tabii ki. Çok bunun dışında çok yaptığım bir iş yok. Aslında bunlar bayağı zorluyor beni zaten. Hepsi beraber.
O zaman ikinci soruya hemen hiç bekletmeden geçiyorum.
Tamamdır.
Farmakolog öncelikle nedir? Bir öyle başlayalım. Biraz daha farklı bir şey ya, bilmeyenler olabilir. Evet. Ve nasıl olunur?
Ya farma zaten ilaç demek. İşte koloji de bilim anlamında ilaç bilimi. Biz ilaçlar üzerinde bilimsel araştırmalar yapan kişileriz aslında farmakolog olarak. Normalde farmakolog olabileceğimiz bizim iki farklı yol var şu an Türkiye'de. Bir tanesi eczacılık veya herhangi farklı bir sağlık alanını bitirip sonra farmakoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapabilirsiniz. Bir de benim gittiğim yol, işte tıp fakültesi bitirip tıpta uzmanlık sınavını kazandıktan sonra farmakoloji asistanlığı yapabilirsiniz. Bu şekilde farmakolog olabiliyorsunuz. İşte bu ikisinin arasında farklar var. Onlardan da bahsederim. Bu şekilde yani, ama benim yaptığım yolu uzman farmakolog olmak istiyorsanız, yani tıbbi farmakolog olmak istiyorsanız tıp fakültesi mezunu olacaksınız. Sonra tıpta uzmanlık sınavına gireceksiniz. Ondan sonra farmakoloji bölümünü kazanarak 4 sene asistanlık yaptıktan sonra uzman farmakolog olabiliyorsunuz.
İki tane yöntemden bahsettiniz. Evet. Bu da güzeldi bizim için. Siz tıp fakültesinden sonra farmakolojiye yöneldiniz. Evet. Bir de anladığım kadarıyla eczacılık sonrası olunabiliyor. İki tane yolu var.
Evet.
Peki önemli bir soru daha soracağım. Sizin en azından farmakolog ya da uzman farmakolog tanımınız için üniversite mi daha önemli, bölüm mü daha önemli? Kişisel düşünce alabilirim burada.
Şöyle tamam. Aslında çok fark etmiyor ama üniversite bazı durumlarda önemli olabiliyor. Şimdi bizim farmakolojide yaptığımız, hani doktorluktan biraz açıkçası ayrılıyoruz. Hani ben tıp fakültesi bitirdim. İşte pratisyenlik hekimlik de yaptım ama farmakolojiye girince, farmakolog olunca bu sefer hani hastalarla ilişkimiz hemen kesilmiş oluyor. İstisnai durumlar hariç. Ne yapıyoruz? Daha çok farmakoloji alanında bilimsel araştırmalar yapıyoruz. İşte günümüzün çoğu makale okumakla geçiyor veya laboratuvarda geçiyor. Bundan dolayı hani bizim işimiz daha çok bilim yapmak. Bundan kaynaklı işte sizin bazı üniversitelerde bilime daha çok önem veren üniversiteleri seçmek biraz daha önemli oluyor. Hatta şu an benim bildiğim iki tane üniversite var. Onların çok güzel bir programı var bu tıp fakültelerinde temel bilimler için. Öncelikle şunu anlatayım. Tıp fakültesinde hani TUS kazanarak farmakolog olabiliyoruz demiştim ya. Bunun yanında işte anatomi uzmanı da olabilirsiniz, fizyoloji uzmanı da olabilirsiniz, patoloji uzmanı da olabilirsiniz. Bunlar hep tıp fakültesinden sonra gidebileceğiniz, hasta bakmayacağınız temel bilimler aslında. Yani ben doktor olayım ama hasta bakmayayım, daha çok bilimsel araştırma yapayım diyorsanız bunlara geçebiliyorsunuz. Bunu yaparken de işte bazı üniversiteler çok büyük kolaylık sağlayabiliyor size. Bunlardan bir tanesi Hacettepe Üniversitesi. Bir tanesi de yanlış bilmiyorsam Yeditepe Üniversitesi. O daha yeni başlatmış olabilir. Onların bütünleşik program diye bir programları var. Şöyle oluyor. İkinci sınıfı bitirdikten sonra tıp fakültesindeyken, ikinci dönemi bitirdikten sonra üçüncü döneme geçerken, eğer çok başarılıysanız, İngilizceniz yeterliyse vesaire, sizi bu programa alabiliyorlar tabii sizin isteğinize bağlı olarak. Ne oluyor burada? Hem tıp fakültesini 6 sene bitirmiş oluyorsunuz, hem de kalan 4 sene siz aynı zamanda doktoranızı da yapmış oluyorsunuz. Yani ikisini beraber götürüyorsunuz. Hem PhD'nizi yapıyorsunuz, doktoranızı yapıyorsunuz, hem tıp fakültesini bitiriyorsunuz. Yani toplamda 6 yılda aslında sizin 10 yılda yapacağınız işi yapmış oluyorsunuz. Bu da neye faydası oluyor? Hem sizin erkenden MD, PhD ünvanını almanızı sağlıyor bu üniversiteler. Hem de tıp fakültesini okurken bir yandan da işte bilimsel araştırmalara girebilmenizi sağlıyor. Çok erken bir aşamada bu şeylere biraz daha aşinalık kazanıyorsunuz. O yüzden bu iki üniversiteden birini seçecekseniz evet üniversite önemli. Ama onun dışında bölümler kendi aralarında çok büyük fark etmiyor. Eğer tabii dediğim gibi şey yapacaksanız, bu temel bilimlere gidecekseniz, kliniklerde gidecekseniz zaten işte gelecek bilimlerin bu klinik doktorlarla alakalı farklı yayınları da oldu. İşte bir nasıl doktor olunur bölümü var, nasıl kadın doğum, nasıl psikiyatrist şeklinde bunları izleyin eğer siz gerçekten doktorluk yapmak istiyorsanız. Onlar için bazı üniversiteler çok daha kaliteli olabilir, bazı üniversiteler daha kötü de olabilir. Onları tam ben bilmiyorum ama temel bilim düşünüyorsanız bu dediğim iki üniversite sizi önünüzü çok kolaylaştıracaktır. Bu şekilde yani üniversiteler daha mantıklı oluyor yani.
Çok güzel bir açıklamaydı hocam. Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Şimdi biz genelde doktorlarla yayın yaptığımızda hep şunu duydum. Hı-hı. Evet hayır diyebilirsin kısaca buna. İngilizce tamam. Çok önemli tıpta. Ya farmakoloji yani. İçin de İngilizce çok önemli mi?
Kesinlikle. Ya İngilizce şöyle zaten biz şu an daha çok dedik bilim insanı olmak için bu yola girmiş oluyoruz. Bilim de nedir? Bilim dili İngilizcedir. Yani bir İngilizceniz varsa eğer yapabileceğiniz şeyler çok devasa boyutlarda oluyor. İngilizceniz yoksa sadece çevirilere mahkum kalıyorsunuz. Google çeviriye mahkum kalıyorsunuz.
Seni sınırlayan bir unsur o zaman.
Evet yani bir de yani kendinizi
edemiyorsun.
Evet evet geliştiremiyorsunuz bile. Yani İngilizce bir bilim insanı için olmazsa olmaz bir şey. Hani tavsiye niteliğinde değil bu zorunluluk niteliğinde aslında. O yüzden hani bunun şeyi yok. Hani olsa da olur olmasa da olur şeklinde bir şey değil. Kesinlikle İngilizcenizin en azından okuduğunuzu hızlı bir şekilde anlayabilecek düzeyde iyi olması lazım. Konuşma kısımları falan hani biraz daha belki sağ solunaya atılabilir. Ama yine de kendinizi dünyada göstermek istiyorsanız bunlar da gerekli. Ama ilk başlangıç düzeyinde kesinlikle okuduğunuzu hızlı bir şekilde anlayabileceğiniz düzeyde bir İngilizceniz olması lazım ki hızlı bir şekilde makaleleri tarayıp bu şekilde işte tez yazıyorsunuz veya kendi bilimsel araştırmanızı yapıyorsunuz. Bunları hızlı hızlı bakabilmek gerekiyor.
Az önceki sorduğum soruya özel olarak hangi üniversiteler bunlar hocam demişler. İstersen yorumda belirt bunları YouTube hattımızda. Tamam. YouTube'da yorum olarak yazabilirsin detaylı olarak.
Tamam biz YouTube'a gelin. Şu an canlı yayında bak öğrenemiyorum.
Şimdi değil YouTube'a bunu yükleyeceğiz ya Osman.
Evet evet.
Daha sonra. Peki sen bu mesleği niye seçtin? Yani kendinde düşündüğünde yani niye bu işi yapıyorsun? Ne diyorsun? Nasıl bir cevap veriyorsun?
Şöyle benim aslında çok farklı fazlarda bir hayatım oldu düşünce yapısı bakımından. Ben tıp fakültesine ilk geldiğimde aslında herhangi bir şeyim yoktu. İdealistliğim yoktu açıkçası. Bizim zamanımızda ÖSS'ydi. ÖSS puanım yüksek olduğu için en yüksek hangisi tıp fakültesi o zaman tıp fakültesini yazacağım diye yazmıştım. Herhangi bir sorgulama ben ne iş yapacağım vesaire yoktu yani. O zamanlar daha böyle hayatın pasif aşamaları benim için. Daha sonra ben 4. sınıfa geldiğimde işte stajlar başlıyor 4. sınıfta. Bu sefer hastalar görmeye başlıyorsun. Hastalara bakmaya başlıyoruz. Gerçekten doktorluk yapmaya başlıyoruz. Ben orada doktor olmak istemediğimi fark ettim. Biraz geç oldu tabii. Yani üniversitenin yarısı bitmiş. 3,5 senesi geçmiş. Dedim hani ne yapılabilir? Baktım en azından bu tıp fakültesinden yönelinebilecek temel bilimler de var. Hani hasta bakmak gerekmiyor. Sadece bilimsel araştırma yapılıyor. Tamam ben ona yöneleyim o zaman dedim. O da zaten benim herhalde hayatımdaki kırılma noktalarından biri oldu. İşte bilimsel şeylere yöneldikçe hayatım biraz daha güzelleşti diyebilirim yani. Ve çok da sevdim açıkçası. Hani benim için biraz şans oldu aslında bu. Sevmeye de bilirdim ama farmakolojiyi seçtiğim için kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Bir de farmakoloji şundan dolayı seçtim ben. Hani tamam temel bilim seçeceğim demiştim ama neyi seçeyim? İşte bu farmakoloji bu diğer temel bilimlerden biraz daha kapsamlı olduğu için işte hem fizyolojiyi bilmek gerekiyor. Vücudun nasıl normalde işlediğini hem patolojiyi bilmek gerekiyor işte hastalıkta ne olduğunu hem de bunların tedavisini bilmek gerekiyor. Yani aslında tıbbın hemen hemen bütün alanlarını kapsayan bir şey olduğu için farmakoloji ben bu yüzden seçmiştim. Gerçekten de öyle benim için de güzel oldu. Türkiye'de de farmakolojinin alanları gayet açık olduğu için önüm boş gibi gözüküyor şu anda kendimi geliştirerek hızlı bir şekilde güzel yerlere gelebilirim diye düşünüyorum. Farmakolojinin o şekilde bir avantajı var yani ben şansa geldim ama çok güzel gidiyor şu anda. O yüzden bakalım.
Yani böyle çok planlı olmamış ama olduğunda da çok güzel olmuş. Yani bunu alışmışsınız.
Evet, kendinizi biraz öyle oldu.
Kendiniz benimsemişsiniz bunu. Bunu hissedebiliyorum en azından.
Evet yani o işte bilimsel şeylerin içine girdikçe hani böyle hayretlerle böyle aa bu da ne kadar güzelmiş falan diye diye gitti yani okudukça zaten. Bu da benim işte isteğimi şevkimi arttırdı. Ben şu ana kadar hep böyle severek güzel şeyler görerek geldim yani. Ben genel olarak hani önerebilirim eğer tıp fakültesine gidip farmakoloji okumak isteyenler varsa farmakoloji gerçekten eğlenceli, güzel, böyle okudukça size hayretler içerisinde bulunacak güzel bir alan yani. Tavsiye ederim o yüzden herkese.
Çok sağ olun hocam. Peki diğer bir sorumuz. Yani dünyaya tekrar gelsen Osman hocam. yine bu mesleği seçer miydin? Yoksa ne bileyim futbolcu falan olmak isterdin? Herhangi bir farklı meslek.
Bunu aslında şöyle cevap vermek lazım. Bunu, bu soruyu 3 farklı şeyde cevap vermek lazım. Birincisi, eğer dünya farklı tekrar geldiğimde çok zenginsem, yani parasal bir sıkıntım yoksa, yok bunu seçmezdim. Büyük ihtimal sanatsal bir şeylerle uğraşırdım herhalde. Yani bir ressam olmak isterdim veya bir müzisyen olmak isterdim herhalde.
Çok güzel. Sanatçı ruhunuz da var yani.
Evet, yani müzik ve resimle biraz uğraşmaya çalışıyorum. Çok hobi düzeyinde kaldı ama sonuçta asıl işimle uğraştığım için. Yani daha çok onlara yoğunlaşırdım büyük ihtimal. Veya bilmiyorum, belki de spor da yapardım. Ben aslında 8-10 sene falan tekvando yaptım küçükken.
Çok iyi.
Tabii dizimi sakatladıktan sonra o da bitti ama belki de oradan yürüdüm, yani bilmiyorum. Biraz daha hani şeyle alakalı, parayla alakalı yani. İkinci şey de eğer hani seçtiğim meslekte kesinlikle iş bulabileceğimi bilsem, bu sefer de büyük ihtimal mühendisliklerden birini seçerdim. Şimdi seninle de onunla ilgili konuşabiliriz ama mesela bir bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisi falan olmak isteyebilirdim belki.
Evet.
Ama onlarda işte dediğim gibi bir iş bulma sıkıntısı olabiliyor her zaman. Ama şu anki durumumda ben gayet memnunum. Tıp fakültesine gidip farmakoloji bilimini yapmak, bu bakımdan şey, hani şu anki koşullarda dünyaya tekrar gelsem kesinlikle yine bu mesleği seçerim. Ha bir de şu da var aslında, hani biyoloji alanında ilerlemeyi ben çok sevdim. Çalıştıkça gördükçe gördüm. Şöyle bir şey de, moleküler genetik ve biyoloji de seçebilirdim veya biyoloji de seçebilirdim. Tabii dediğim şartların olması gerekiyor. Yani ben orayı bitirdikten sonra rahat bir şekilde iş bulabiliyor olsaydım seçerdim. Aslında burada arkadaşlara şöyle bir öneride bulunabilirim. Şu an aklıma geldi o da. Hani aralarında bu izleyenlerin biyoloji okumak isteyenler olabilir. İşte moleküler biyoloji ve genetik okumak isteyenler olabilir. Hani bu konuda idealist arkadaşlar kesinlikle vardır. Eğer şöyle bir sıkıntıları varsa, hani maddi olarak çok çok rahat değillerse, aileleri sürekli baskı yapıyorsa, işte senin puanın çok yüksek, niye biyoloji seçiyorsun falan gibi şeyler söylüyorlarsa, belki bu yoldan gidebilirler. Tıp fakültesi yazsınlar. Tıp fakültesi yazdıktan sonra yine biyoloji alanında işte temel bilimlere yönelebilirler. İşte benim gibi farmakolog olabilirler, fizyoloji üzerine uzmanlaşabilirler. Zaten burada da biz temel bilimler yaptığımız için hem aile baskısından kurtulmuş olursunuz, hem kendi sevdiğiniz işe biraz daha yakın olanı yapmış olursunuz. Sonuçta temel bilimlerde bir araştırmacı olacaksınız. Hem de ne olur? İş garantiniz olur. Şimdi Türkiye'nin gerçeklerinde az çok düşünmek gerekiyor. Şimdi biyoloji mezunu olduktan sonra kesinlikle iş bulacaksınız diye bir şey yok. Yani çok çok idealist, çok çok mükemmel olmanız gerekiyor. Onda bile başlarda sıkıntı çeke çeke, böyle tırnaklarınızla kazıyarak biraz bir yerlere geliyorsunuz. Ama tıp fakültesi mezunu olunca ne oluyor? Bizim zorunlu hizmetimiz olduğu için siz istemeseniz bile mecburen bir yerlere atanıyorsunuz ve istemeden olsa çalışıyorsunuz. Yani bir tarafta zorla iş bulanlar var, bir tarafta da devletin zorla atadığı kişiler var. Yani o yüzden şey yapabilirsiniz. Yani ben temel bilimci olacağım, ben araştırmak istiyorum diyorsanız, bu yol da güzel bir yol aslında. Hani sadece tek bir yolda şey yapmanıza gerek yok. Eğer puanınız da yetiyorsa tıp fakültesi yazın. Oradan temel bilimlere yönelin. Oradan araştırmalarınızı yapın. Mesela benim bir arkadaşım var. O mesela normalde baktığın zaman çok çok zeki, mükemmel bir arkadaş. Fizik okuması gerekir diye düşünüyorum. Ama o da tıp fakültesine girdi ve oradan nörobilimden devam edecek mesela. Öyle bir şey düşünmüş. Mantıklı yani. Gerçekten bu şekilde bir yol izlenebilir. Türkiye'nin şartlarını düşünmek lazım. Bunun gerçi avantajlar, dezavantajlardan bahsedeceğiz birazdan herhalde. Onlara da girebilirim yani, bu yolun dezavantajlarını istersen.
Olabilir tabii. Şöyle aslında sorumuz içinde var.
Aynen, o yüzden
şöyle, ben tam soracağım soruydu zaten.
Aha.
Mesleğinizin sorum tam olarak bu aslında. Yani mesleğinizin avantajları ve dezavantajları nedir size göre?
Bu işte şeyden bahsediyorum ben şu anda. Tıp fakültesi üzerinden temel bilimlere geçmenin avantaj ve dezavantajlarından bahsediyorum. Avantajlarını az çok bahsettim zaten. Hani temel bilim yapmak istiyorsanız, biyoloji gibi şeyler okumak istiyorsanız bu yoldan gidebilirsiniz. Bu yol hani Türkiye şartları için güzel bir yol. Garanti mesleğiniz oluyor. Gayet güzel maaş alabiliyorsunuz. Mesela maaş olayı şöyle de, siz diyelim ki biyoloji mezunusunuz, yüksek lisans doktora yapacaksınız. Bunları yaparken sizin ya burs bulmanız gerekiyor ya bir yerlerden destek almanız gerekiyor. Ama tıp fakültesi bitirip işte farmakolojide, fizyolojide asistan olursanız, asistanlık aynı memurluk gibi belli bir maaşınız oluyor ve aslında pratisyen doktor kadar bir maaş alıyorsunuz, yani güzel bir maaşınız oluyor. Bir yanda hani doktora yaparsınız bu biyoloji yolunda, normal moleküler biyoloji ve genetik yolunda. Burada normal doktor yapmanız gerekiyor. Burada maaş alamıyorsunuz. Tıp fakültesinden olduğunda ise hem garanti mesleğiniz oluyor, hem de doktoranızın düzeyinde olan asistanlığı yaparken, uzmanlık eğitiminizi alırken bir yandan da maaş alıyorsunuz. O bakımdan çok güzel avantajları var. Aile baskısından da kurtuluyorsunuz bu arada. Hani doktor olacağımdan dolayı. Böyle bir avantajları var. Dezavantajı da şu olur. Eğer çok çok idealistsiniz, ben gerçekten biyoloji okuyacağım diyorsunuz. Orada gördüğünüz, normalde biyoloji okurken gördüğünüz veya biyoloji üzerinde yaptığınız doktora da alacağınız eğitimi o kadar kalitesini burada alamayabilirsiniz. Biraz şey, hani mesela bir biyoloğun bildiği her şeyi ben bilemem mesela. Veya atıyorum işte bir moleküler biyoloji ve genetikte işte bir yerlerde yüksek lisans veya doktora yapmış birinin bilgisi bende yok. Onlar işte hücre bilgisi daha iyidir büyük ihtimal. Veya hayvanlar ve bitkiler üzerindeki bilgileri çok çok daha fazladır. Evet. Biz daha çok insana yoğunlaşmış durumdayız. Ve biraz da hani işimize yaramayacak şeyler de öğreniyoruz. Mesela bu 6 sene boyunca şeyleri de öğreneceksiniz. Diyelim ki siz hani sadece nörobilim üzerine yoğunlaşıyorsunuz ama bir işte apandis ameliyatının şekillerini de öğreneceksiniz. 5 farklı apandis ameliyatı şekli ezberlemeniz gerekecek.
Sanırım Osman Hocam için. Benim Polonya'da olduğum 3 yıl önce en kötü olanıydı. Hı. Yani dikine herhalde böbrekleri falan da aldı ve ameliyat öncesi
geçmiş olsun ya.
Doktor hanım laparoskopi yapar mısınız hani rica etsem dedim. No, I will not do it dedi bana. Ben şaka falan sanıyorum bunu. Sanıyorum bir denemişler ama bende çift başlı apandis çıktı. 100 bin insanla bir görüyormuş. O yüzden o çıkmamış. Bayağı büyük bir yaram oldu ama toparladık çok şükür. Kötü bir şeydi. Mesela ilginç çok ki yani hani apandis ameliyatının nasıl yapıldığını öğreniyorsun ama ne alaka hani baktığında. Evet.
Yani ben mesela işte ilaçlar üzerinde uzman olmaya çalışan bir insanım. Aslında şey ünvanım uzman ama yani uzman olmaya çalışıyorum aslında. Sürekli kendimizi geliştirmek gerekiyor. Ama işte ben bununla beraber bir sürü ameliyat öğrendim. İşte mide aldırma ameliyatı olsun, apandis ameliyatı olsun, tiroid ameliyatı olsun. Bunların teorik kısımlarını öğrendim. Ben oturup pratik yapmadım ama teorik kısımlarını öğrenmek durumunda kaldım bu 6 seneyi bitirmek için. Böyle hani temel bilimler üzerinde sizin çok çok fazla işinize yaramayacak şeyler de öğreniyorsunuz. Hani bu diğer temel bilim yollarında biyoloji okurken öğrendiğiniz işinize yaramayacak şeyler var mıdır bilmiyorum. Belki hani orada da vardır belki. Siz atlar üzerine yoğunlaşmak istiyorsunuzdur ama böcekleri de öğrenmeniz gerekiyordur. Orasını ben bilmiyorum. Biyolog arkadaşlar varsa açıklar. Ama bahsettiğim dezavantajları bu şekilde. Bir de birazcık zor. Hani tıp fakültesini kazanmak da zor. Çalışmak, bitirmek de zor aslında. Hani genelde bir kez çapayı atınca oradan bir şekilde mezun olunur diye bir söz var ama şu da var yani. Tam atıyorsunuz ama 9 senede mezun olmak var, 6 senede mezun olmak var.
Tam onu soracaktım Osman Hocam. Evet. Zaten tıp zor bir bölüm başlı başına. Evet. Yani artık insanlar özelleşmeyi bırak. Direkt atanayım, devlete gideyim, artık bir iş yapayım ya da özelde çalışayım. Hı-hı. Zaten yorulduk diyor. Bir de üstüne ek olarak okumak bayağı bir yorucu olsa gerek.
Evet ya işte şey bir şekilde öğreniliyor ama yani mesela birçok sosyal aktivitede de bulunabiliyorsunuz. Zaten doktor arkadaşımız da anlatmıştı bir doktor nasıl olunur yayınında. Hani çok fazla aktivitede bulunabiliyorsunuz. Aslında doktor arkadaşlar bayağı sosyal insanlar var yani. Böyle dışarıdan inek gibi gözüküyor olabilirler belki ama gerçekten çok çok hani kendinizi sosyal anlamda da geliştirebiliyorsunuz. Ama bunun yanında gerçekten çok iyi de çalışmak gerekiyor. Hani bazı üniversitelerde bilmiyorum öyle midir ama işte son gün çalıştım girdim veya işte otobüste giderken çalıştım. Kırmızı ışık sayısı ne kadar fazlası o kadar yüksek puan alıyorum tarzında şeyler duyuyorduk biz. Bize ne oluyordu? Ben işte 19 Mayıs, Samsun 19 Mayıs mezunuyum. Biz hani bizde ayda bir veya iki ayda bir sınavlar olurdu. Biz en geç başlayacaksak bir hafta önce başlardık. Yani bir hafta önce başlamak son anda çalışmak anlamına geliyordu çalışmaya. Ve çok da ciddi çalışıyorduk. Tamam o bir ayın 3 haftası biz geziyorduk, tozuyorduk, hiçbir şey yapmıyorduk, batak oynuyorduk vesaire. Ama son bir haftada çok ciddi çalışıyorduk. Sanki ÖSS çalışır gibi çalışıyorduk. Yani bunları da göze almak gerekiyor. Bunu bir dezavantaj olarak görür müsünüz bilmiyorum. Gerçi eğer temel bilimlerde şey yapmak istiyorsanız, var olmak istiyorsanız, bir şeyler yapmak istiyorsanız bu çalışma temposuna da az çok alışmanız gerekiyor. Bunu bir avantaj olarak da düşünebilirsiniz. Yani çalışmayı öğretiyor şeklinde de düşünebilirsiniz.
Teşekkürler hocam. Ve son sorumuza geliyoruz. Son soru. Şimdi ben üniversite sınavına girdim. Hı-hı. Tıp fakültesini düşünüyorum. Biz tıp özelinde konuşalım ve tıpın sonrasında hani Müjde Gül Hoca'yla kadın doğum yaptık vesaire. Hı-hı. Veya eczacılık yazdım. Ama gelecekte de farmakolojiye yönelmek istiyorum. Tamam mı? Bana önerdiğin, yani bu mesleği seçecek insanlara öncesinde önerdiğin şeyler nedir? Yani bir şeylerin hazırlığını yapmalı mıyım? Ne bileyim İngilizcemi geliştirmeli miyim? Söylemiştin zaten.
Evet, zaten
öğrenmeli miyim? Şu kitapları okumalı mıyım?
Anladım. Ya kesinlikle bir kere İngilizce şart. Hani bu öneri olarak değil. Yani tavsiye değildir bu yani. Zorunluluktur onu söyleyeyim. Eğer temel bilimlerde, herhangi bir bilimde yani İlla farmakoloji falan kastetmeye gerek yok. Herhangi bir bilimde siz bilim insanı olacaksanız bir kere İngilizcenizi kesinlikle halletmeniz gerekiyor. Bunun şeyi yok, lamijimi yok yani. Bunun dışında biraz da yöneleceğiniz alana göre de değişir. Hani mesela ben farmakolojiyim ama farmakolojinin de kendine ait alanları var. Mesela yine beyinden gidelim. Mesela nörofarmakoloji diye bir şey var. Nörofarmakolojiye yöneleceksen ona göre biraz da beyinle alakalı şeylere çalışabilirim. Mesela ya
mesela o zaman beyin cerrahisi mi seçsinler TUS'a girip atıyorum?
Yok, hani beyinle alakalı kendilerini geliştirsinler. Beyin cerrahisi olursa bu sefer şey olur. Cerrah olmuş olursun. Yani tam temel bilimlerden olmuş olmuyorsun bu sefer. Benim dediğim şu, mesela farmakolojiyi bittikten sonra ben çalışmalarımın hepsini beyin üzerine yoğunlaştıracağım diye karar aldıktan sonra işte kendine nörofarmakolog diyebilirsin. Aslında öyle bir ünvan yok ama o şekilde kendini tanıtan hocalarımız var. Buna yönelmek istiyorsanız, böyle bir hedef belirlediyseniz, ilk başta hani çok derine inmeden popüler bilim olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. İşte popüler nörobilimle alakalı popüler kitapları okuyabilirsiniz. İşte gelecek bilimlerin yayınlarını takip edebilirsiniz mesela. Bunlardan hani kendinizi bilim alanında geliştirmeye bakın derim. Kendiniz bir şeyi seçtikten sonra, bir yol seçtikten sonra orada derinleşmeye bakarken bir yandan da diğer bilim dallarında da yavaş yavaş oralardan da bilgi almak gerekiyor. Hani şu anda yavaş yavaş şey modu olmaya başlıyor. Ne deniyordu ona? Her alandan bilgi sahibi olma, polimat diye, Türkçesini unuttum şu anda ama Hazerfan'dı herhalde eski Türkçe'de. Yani çok fazla alandan az az bilgiler bilmeniz gerekiyor. Bunu da işte en azından bu ilk başlangıç döneminde, üniversitenin ilk zamanlarında popüler bilim şeylerini takip ederek, bu kitapları okuyarak, işte videoları izleyerek falan kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz. Bu sizin ufkunuzu da açar. Çünkü başkalarının göremeyeceği şeyleri görebilirsiniz. Siz bir işte farmakologken, bir fizyologken bir fizikçinin bildiği kadar fizik bilmeyebilirsiniz ama az bir şey popüler olarak bilirseniz hiç bilmeyenden çok daha farklı şeyler görebilirsiniz. Çünkü bizim farmakolojinin içerisinde bile aslında fizikten de, matematikten de, kimyadan da bir sürü farklı şey var. İşte mesela kuantum fiziğinin kullanıldığı ilaçlar var mesela. Kuantum ilaçlar şeklinde. Gerçi tam şeyini hatırlayamadım. Nano ilaçlar diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Mesela akıl ilaçlar da var. Direkt hedef. Evet, evet. Onlar da çok güzel.
Kesinlikle. Hani bunlar işte mesela kuantum fiziğinin kullanıldığı nano ilaçlar var. Mesela kuantum fiziğini az çok bilmek, en azından popüler bilim bakımından biraz hakim olmak sizi bu ilaçları çok daha mantığını anlamanıza sağlayacak. Bu ilaçlar üzerine belki yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Ama siz popüler düzeyde de olsa bu kuantum fiziğini bilmiyorsanız böyle ilaçların belki de farkında bile olmayacaktınız. O yüzden biraz ufuk genişletme açısından ben hani uzmanlaşmak istediğiniz konunun haricindeki konulara da az çok böyle yüzeysel olarak değinmesini tavsiye edebilirim arkadaşlar.
Hocam yani harika bir yayın oldu. Gerçekten çok verimliydi. Ben doydum. Yani seçecek,
çok hızlı mı oldu bilmiyorum ama.
Efendim hocam?
Çok hızlı mı oldu bilmiyorum ama.
Zaten 30 dakikaya geldik. Yani 25 dakika oldu. Ha, bir 5 dakika daha istediğin gibi konuşabilirsin.
Benim için zaman çok hızlı geçmiş demek ki.
Güzel bir yayın oldu diye bundan diyorum. Bazı yayınlar geçmez, bazı yayınlar hızlı geçer. Sen de bizim için özel bir yerin var biliyorsun.
Teşekkür ederim, sağ olasın.
Şöyle diyelim hocam. Bu yayını bugün YouTube'a atarız akşama bizim gelecek gün diye. Podcast tamamdır olarak da atılacak. Hı hı. Şayet hani sormamı istedikleri soru var da ben sormamışsam, sağ olasın, teşekkür ederiz de sen de izliyormuş yayınımızı. Şey yapabilirsiniz arkadaşlar, YouTube'a gelin. YouTube'da yorum olarak sorun. Osman Hoca orayı gözetleyecek, arada bir bakacak.
Evet.
Orada sorulara kendi YouTube kanalına ve en başa da bir gönderi koyacağım. Buradan soruları sorabilirsiniz diye. Hem başa tutturalım. Senin YouTube kanalını da biraz tanıtımını yapmış oluruz. Çünkü sen de orada yemek harcıyorsun. Hı-hı. Güzel bir gönderi yaz abi. En başa tutturalım onu. Ekibe de tamamdır söyleriz. Bence çok güzel bir yayındı. Çok faydalıydı. Tercih yapacak arkadaşlarımız.
Teşekkür ederim.
Yani senelerce yani bizim kullanabileceğimiz bir yayın oldu. Belki bunu 5 yıl sonra da kullanacaklar. 3 yıl sonra.
Evet, sağ
olun. O yüzden bir oynatma listesi oluşturduk. Formatımız da böyle oldu. Kısa tutalım dedik. Z kuşağı hızlı
güzel şeyler. Bence çok güzel bir şeye başlamışsınız yani. İnşallah aynen devamı da gelir bundan sonra.
Senin dediğim gibi etrafında herhangi bir alanda çalışan, yani terzi de olabilir bakın bu. Yani illa insanları doktor mühendis yapmak istemiyoruz. Bizim herkes itfaiye işçisi de olabilir mesela.
Evet, şu anda en çok ihtiyacımız olan şeyden.
Ne kadar önemli bir şey olduğunu farkına varıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar emektar insanlar, ölenler aynen var. Allah rahmet eylesin hepsine. Aynen. İşte o genç çocuklar, bir tane de Manavgat'ta bugün çok kötü bir tablonun içindeyiz. Ülkece zor şeylerle mücadele etmeye çalışırken bir yandan da duygularımızı kenara bırakıp işimizi yapmaya çalışıyoruz. Çok zor. Gerçekten çok zor. Bilmiyorum ne yapacağız. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. umut her zaman vardır. Dediğimiz
gençlerde kendini, işte yani bizi izleyenlerde şu anda.
Aynen. Doğa kendini yeniliyor, yenilecek. O fidan dikimi olaylarını konuşmuştuk. Yayın yaptık onunla ilgili. Ama oradaki o ağaçlar, o bitkiler, onlar da bir can. İlla sinir sistemi olmasına gerek yok. O hayvanlar geri gelmeyecek. Yani bu ülkeyi bu hale getiren, tabii ki hepsi küresel ısınma değil. Onun da etkisi var. Kasıl yakan insanlar da var. Kendileri de bunu anlatıyor. Herkesin arkadaşlar, yani dolaylı ve direkt olarak destekleyenler, lanet olsun hepsine. Bu ülkenin dört tarafı hainle çevrilmiş dedim ben bunu bugün görünce. Bunu övünen insanlar gördüm. Bununla mutlu olan insanlar gördüm. Türkiye'nin doğusunda batısında fark etmez. Şu an Tunceli'de de bir yangın duyuyoruz. Çok üzücü. Van'da sanıyorum bir sel felaketi. Fark ettiyseniz artık küresel ısınma da kendini gösteriyor. Bak Almanya'da evet. oldu. Karadeniz'de oldu. Mevsim anormali geçiyor. Osman yani bak dün bir yağış yağdı. Bugün yağdı. Bir şu an güneş açtı. Hollanda'da da ilginç havalar. Bilmiyorum hep böyleydi de. Yani biz mi yeni görüyoruz ama küresel ısınma konusunda
zaten bir belgesel çekeceğiz. İklim değişikliği olarak deniyor ya zaten. Hani
iklim değişikliği. Bununla ilgili yani, evet. bir belgesel hazırlayacağız. Yani planım bu. Farklı insanları güzel. Alıp kısa kısa bir belgesel. Gelecek bilimde belgeselleri şeyinde. Evet ya yani ben zaten tesadüf demiyorum. Şöyle 10 tanesi varsa atıyorum 5'i kasıtlı çıkarılmışsa içinde 5'i de tesadüf değil. Küresel ısınmanın da etkisi var. Bu orman yangınları mesela bu hatta oluyor şu anda. Avustralya'da mesela çok bilinen bir şey. Ve şu anda atıyorum Yunanistan'da da var. İspanya'da da var ama bizdeki sadece bu değil. Ben de onu söylüyorum. Maalesef dediğim gibi arkadaşlar her türlü mesleğe açığız. İtfaiye çalışan olabilir. Hemşire olabilir. Ebe olabilir. Ne bileyim laborant olabilir mesela değil mi? İlginç mesleklerden. Bunlar bize başvuru yapabilir. Ben laborantım Burak. Bu sorulara cevap vermek istiyorum diyebilir. Yayınımızı alabiliriz. Sadece mesleğini aşkla yapıyor ve severek yapıyor olması lazım. Osman Hoca gibi.
Teşekkür ederim.
Evet hocam. Onun dışında çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Davet ettiğiniz için. Şey yapıyorum. Sevgiler, tamamdır. Saygılar hocam. Kendine
görüşmek
iyi bak.
Görüşmek üzere. Podcast dinle.